Ayrım 11. Mesnevi terapi. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Sayfa 170. Olumsuz düşünce kalıpları. Başkaları beni eleştiriyorsa bunda haklıdırlar. Diğer insanlar bilerek beni aşağılıyorlar. Hikaye. 4 Hintli. 4 Hintli bir mescitte namaza durmuşlar. Rükû ve sucuda koyulmuşlardı. Her biri niyet edip tekbir alarak huzur ve huşuyla namaz kılmaktaydı. Bu sırada müezzin içeri girdi. Hintlilerin birisinin ağzından gayri ihtiyari bir söz çıktı. Müezzin, ezanı okudun mu yoksa vakit var mı? Öbür Hintli namaz içinde olduğu halde, sus yahu, konuştun namazın bozuldu, dedi. Üçüncü Hintli ikincisine dedi ki, onu ne kınıyorsun baba? Kendi derdine bak, kendini kına. Dördüncü, hamdolsun ben üçünüz gibi kuyuya düşmedim, dedi. Hülasa, dördünün de namazı bozuldu. Alemin ayıbını söyleyen daha fazla yol kaybeder. Ne mutlu o kişiye ki, kendi ayıbını görse onu alır, o ayıbı kendisinde bulur. Eleştirilerde, dur, düşün, sonra inan. Başkasının ayıbıyla uğraşan insanların zihin dünyalarında yanlış inanışlar vardır. Bu yanlış inanışlardan biri kendini kanıtlama çabasıdır. Ben biliyorum, ben bir hata yakaladım diyerek kendilerini kanıtlamaya çalışırlar. Bazıları da kibirlidirler ve yalancı bir özgüvenleri vardır. Bazı insanlarınsa özgüvenleri o kadar zayıftır ki, beni eleştiriyorlarsa haklıdırlar diyerek başkalarının haklı ya da haksız olup olmadığına bakmadan inanıp ona karşılık verirler. Hikayedeki mesaj aslında eleştiri analizinde çok önemli bir bakışı getiriyor. Bir eleştiri duyduğunuzda, bu eleştiri benim şahsıma mı yapılıyor, uygun mu değil mi, doğru mu değil mi gibi sorular sormanız lazımdır. Bazı insanlar eleştiri üzerinde düşünmeden kendileriyle ilgili bir nedene bağlayarak karşı tarafı düzeltmeye çalışırlar. Başkalarının davranışlarına değil, kendi davranışlarımıza odaklı yaşamak öncelikli hedef olmalıdır. Başkalarının davranışlarına göre hareket eden kişiler hem kendilerine hem de etrafındakilere zarar verirler. Yapılan eleştiri kişiliği mi hedefliyor yoksa davranışları mı? Önce buna bakmak gerekir. Kişiliği eleştiriyorsa o eleştiri anlamsız, kötü niyetli bir eleştiridir. Ama herhangi bir art niyet taşımadan sadece var olan bir hatayı düzeltmek niyetiyle yapılmışsa o eleştiriyi dikkate almak gerekir. Mesela karşımızdaki kişi bize sen cimrisin dediğinde genelleme yapmış olur ve kişiliğimizi eleştirir. Ama belli bir davranışı eleştirirse ve o davranış cimrilik gibi anlaşılıyor derse, o zaman bize hatalı davranışımızı düzeltme şansı vermiş olur. Yani eleştiride genelden özele değil, özelden genele gitmek gerekir. O zaman analitik eleştiri yapmış oluruz. Böyle durumlarda eleştiri yapılan kişiye iyilik sağlar. Bir bakıma hediye kadar değerlidir. Bu hikaye bize eleştiri kültürü ve ahlakını hatırlatıyor. Kişi kendisine yönelik eleştirilere onun hakkında düşündükten sonra inanmalıdır. Yani dur, düşün, sonra inan. Eleştiren kişi haklıysa eleştirilen kusurunu öğrenmiş olur. Haksızsa eleştiriyi dikkate almaması gerekir. Mesnevi'den söz. İbret almayı, uyanmayı Allah'tan dile. Kitaptan, sözden, harften, tuzaktan değil. 3. bölüm 3271. Olumsuz düşünce kalıbı. Başarısız olunacak bir işle uğraşmaktansa hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Hikaye. Bedevi ile filozof. Bir bedevi Devesine iki dolu çuval yüklemiş götürüyordu. Kendisi de iki çuvalın ortasına oturmuştu. Birisi yolda onu lafa tuttu. Bedeviye yurdunu sordu. Onu konuşturdu. Bu soruşturma ile güzel sözler söyledi. Hoş ifadelerde bulundu. Ondan sonra da dedi ki, bu iki çuvalda ne var? Doğruca söyle. Bedevi, birinde buğday var, diğerinde kum. Yiyecek bir şey değil, dedi. Filozof, neden kum yükledin, diye sordu. Bedevi, buğday çuvalı tek kalmasın, kum çuvalı ona denk olsun diye cevabını verdi. Filozof, akıllık etseydin de buğdayın yarısını bu çuvala, yarısını da öbür çuvala koysaydın, daha iyi olmaz mıydı? Böylece hem çuvallar hafiflerdi, hem devenin yükü, dedi. Bedevi bu fikri pek beğenip, ey akıllı ve hür fikirli filozof, dedi. Böyle ince düşününce, böyle güzel görüş sahibi olduğun halde neden böyle çıplak haldesin? Yaya yürüyor, yoruluyorsun. O iyi kalpli bedevi filozofa acıdı da onu deveye bindirmek istedi. Sonra dedi ki, ey güzel sözlü filozof, birazcık kendi halinden bahset. Böyle bir akılla, böyle bir yeterlikle sen ya vezirsin ya padişah. Kendini gizleme, doğru söyle. Filozof dedi ki, ikisi de değilim. Ben halktan biriyim. Halime, elbiseme baksana. Bedevi, kaç deven, kaç öküzün var? Diye sordu. Filozof, uzun etme, ne ona sahibim ne buna, diye cevabını verdi. Bedevi, bari dükkanındaki mal ne, sermayen nedir, onu söyle, dedi. Filozof, benim ne dükkanım var, ne de mekanım. Bedevi, öyleyse paranı sorayım, ne kadar param var? Sen yapayalnız gidiyorsun. Hoş nasihatlarda bulunuyorsun. Herhalde dünyadaki bakırları altın haline getirecek kimya sendedir. Aklın ve ilmin cevheri sende kat kattır, dedi. Filozof, ey Arap kavminin iftiharı! Vallahi bütün varım yoğum bir akşam yemeğinin karşılığı bile değildir. Yalın ayak, başı kabak koşup duruyorum. Kim bir dilim ekmek verirse oraya gidiyorum. Bu kadar hikmet, fazilet ve hünerden ancak hayal ve baş ağrısı elde ettim, dedi. Bedevi dedi ki, yürü, yanımdan uzaklaş. Senin uğursuzluğun benim başıma da çökmesin. O uğursuz hikmetini benden uzaklaştır. Senin sözlerin zamane halkına uğursuzdur. Ya sen o yana git, ya ben bu yana gideyim. Yahut sen önden yürü, ben arkadan yürüyeyim. Bir çuvalımda buğday, öbüründe kum olması senin hikmetinden daha iyi ve hayırsız. Benim ahmaklığım çok mübarek bir ahmaklık. Çünkü gönlüm kanaatkar, canım takvalı. Sen de şikayetin, behbatlığın azalmasını istiyorsan, çalış çabala da bu düşüncelerin azalsın. Kendisine faydası olmayan filozof. Hikayeyi bedevi açısından ele aldığımızda, filozofun o kadar bilgi ve hikmete sahip olduğu halde varlıklı olmamasını ondaki hikmetin zararı olarak yorumluyor. Filozofun başına gelenlerin gerçek nedenlerini bir kenara bırakarak ondan faydalanma şansını reddediyor. Bunu da sana faydası olmayan ilmin, hikmetin, hünerin bana da faydası olmaz gerekçesine dayandırıyor. Hikayede ilim, hikmet ve hünerden bahsediliyor. Bunların hepsi iyi amaçla kullanılırsa iyi ve güzel sonuçlar verir. Kötü amaçla kullanılırsa kötü şeylere neden olur. Şuna benziyor. Mesela bir hırsız çok çalışkansa zengin bir hırsız olabilir. Onun hırsızlığını görüp çalışkanlık sıfatını reddedemeyiz. Bedevenin olayları ayrıştırarak düşünmesi gerekir. Hikmet, fazilet ve hünerin faydalı olup olmaması ayrıdır. Bunlara sahip olan kişinin bu meziyetlerden yararlanıp yararlanmamış olması ayrı. Bedevi, maddi faydası olmadığında bu özelliklerin hepsini birden reddettiği için toptancı davranıyor. Oysa bu kadar bilgiye rağmen bunların sana nasıl faydası olmamış diye araştırması lazımdı. Normalde bu özellikleri olan bir kimse zengin olmasa da bu kadar sefil de olmaz diyerek soruşturmalıydı. Filozof da sahip olduğu fazilet, hikmet ve hüneri iyi amaçlar uğrunda kullanma konusunda başarılı olamamış. Bilirsiniz, eski medreselerde her türlü ilim öğretilirmiş. Oradaki derslerden biri de ilmi siyaset dersiymiş. Talebelerden birisi bir gün, "Benim ilmi siyasete ihtiyacım yok. Arapça, nahiv, kelam öğrendim. Ben gidip bildiklerimi insanlara anlatmak istiyorum," diyor. Hocası, "Bak, ilmi siyaseti de öğren, ondan sonra git bildiklerini anlat," diyor. Fakat talebe hocasını dinlemiyor. Gidiyor ve bildiklerini insanlara anlatmaya başlıyor. Ancak anlattığı her yerde de sopa yiyor ve kovuluyor. Bunun sebebini bir türlü anlayamıyor. Bir gün dönüp hocasına soruyor. O da, "İlmi siyaseti bilmediğin için böyle oldu," cevabını veriyor. Daha sonra ilmi siyaset dersini de alıp eğitimini tamamlayarak ders vermeye gidiyor. Yine aynı yerde aynı şeyleri anlatıyor ama bu sefer uygun yerde, uygun şekilde ve uygun dozda söylüyor. Söylenen sözün kabul edilebilirliğine bakıyor. Yani neyi söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemlidir. Hikayede de fazilet, hikmet ve hünerini zamanında ve yerinde kullanamayan bir filozof var. Filozofların bildiklerinden yararlanamamalarının sebebi genellikle bildiklerine uymayan egolarının, kibirlerinin olmasıdır. Başkalarına faydaları dokunurken kibirleri nedeniyle kendilerine faydaları olmaz. Bedevi'nin filozofu kendine uzaklaştırmasının nedenlerinden biri de onun kibrinin kendine de bulaşmasından korkmasıdır. Ama Bedevi akıllı olsaydı filozofun doğru davranışlarından yararlanır, hatalı davranışlarına sınır koyabilirdi. Böylece kendi adına daha doğru davranmış olurdu. Bir insanın başarısız bir iş yapmasındansa yapmamasını evla görmüş, bu yüzden filozofun kıymetini toptan reddetmiş. Filozof açısından bakarsak da kişinin kendine fayda getirmeyen ilmin başkaları tarafından da reddedildiğini görürüz. Demek ki insanın bilgisi önce kendine hizmet edecek. Bildiklerini kendisi hayata geçirebilirse diğer insanlar da onu örnek alabilir. Bediüzzaman Hazretlerinin koyun ve kuş örneği vardır. Koyun otlar, otu sindirir, hazmeder. Süt olarak içimi kolay ve güzel gıda verir. Kuş ise yediğini ağzında tükürüğüyle karıştırır, yavrusuna verir. Yavrusu onu zorlukla hazmeder. Alim koyun gibi olmalı, kuş gibi olmamalıdır. Kendi anlattığı bilgileri almalı, hazmetmeli, ondan sonra başkalarına vermeli. Mesnevi'den söz. Hikmet arayan hikmet kaynağı olur. Tahsilden ve sebeplerden kurtulur. 1. bölüm 1064. Olumsuz düşünce kalıbı. Sahip olduklarımı ancak sıkı sıkıya elimde tutarak koruyabilirim. Hikaye. Şeyban-ı Rai ve Kerameti. Şeyban-ı Rai adında bir ermiş vardı. Her gün koyunlarını alır ve dağa çıkarırdı. Burada güderdi. Cuma günleri de namaza gideceği zaman koyunların çevresine bir daire çizer, öyle giderdi. Şeyban-ı Rai gittiği zaman dışarıdan hiçbir şey o dairenin içine girip koyunlara zarar veremez, koyunlar da dairenin dışına çıkamazdı. Kulluğunu dünyevi ve maişet endişesi ile unutmayanların görünmez yardımcıları olur. Burada sıra dışı bir insan söz konusudur. Bu zat ermişliği yoluyla malını, varlığını, bu şekilde koruyor. Bu koruma ermişliğinin bir sonucu olarak ona verilmiş bir lütuf. Koyun baba hikayesi vardır. Koyun baba da dağda koyun güden bir velidir. Dağda ermişliği devam ediyor. Şehre inerken bir mendilin içinde süt götürüyor. Fakat orada bir şehirli kadın gördüğünde süt şıp şıp diye damlamaya başlıyor. Niyet bozulunca keramet de gidiyor. Buradan dağda ermiş olmak kolay, şehirde ermiş olmak zor gibi bir mesaj çıkıyor. Hikayedeki ermiş, namaz için dağdan ayrıldığında da ermişliğini devam ettirmeyi başarabiliyor. Kurtlar bile sürüye zarar veremiyor. Burada her şartta ermiş olabilmek için doğru istikamette kalmayı başarabilmek önemlidir. Şeyban-ı Rai adındaki derviş her istikamda doğru istikamette kalmayı başarmış. Bunu başardığı için de onun her halükarda görünmez yardımcıları olmuş, varlığını korumuş. Şeyban-ı Rai, koyunları yalnız bırakmak olmaz, kurtlar yiyebilir, ben cumaya gitmeyeyim diyebilirdi. Ama böyle demiyor. Malı Allah veriyor, onun verdiği şeyi onun korumasına havale ediyorum diyerek cumaya gidiyor. Yani dünyevi gerekçelerle uhrevi kararları iptal ve ihmal etmiyor. Okuduğumuz hikayeden çıkacak mesaj, Şeyban-ı Rai'nin koyunlarımdan başka bir şeyim yok gerekçesine rağmen cumayı terk etmemesidir. Bu manayı yakalamak ve yaşamak hepimiz için geçerli. Hikayedeki kulluk dersi ermiş tarafından bu şekilde veriliyor. Ayrıca koyunlar ermişe bağlı kalarak onun çizdiği sınırın dışına çıkmıyorlar ve bağlılıklarının sonucu olarak onların canları da korunuyor. Mesnevi'den söz. Şükret, mağrur olma, ululanma, kulak ver, kendini hiç önemseme. 1. bölüm 3257. Olumsuz düşünce kalıbı. Diğer insanlar ne kadar özel biri olduğumu fark etmelidirler. Hikaye. Sineğin kibri. Sineğin biri kendini çok önemli bir varlık olarak görürdü. Kendi kendine, şüphesiz ki ben bu zamanın zümrüdü anka kuşuyum. Benden daha yüce kimse olamaz, derdi. Günlerden bir gün eşek sidiğinin içindeki bir saman çöpüne kondu. Eşeğin sidiğini uçsuz bucaksız bir deniz, saman çöpünü gemi, kendini de kaptan sandı. İşte bu bir deniz, üstünde durduğumda mükemmel bir gemim. Ben de engin denizleri aşan dünyanın en büyük kaptanıyım diye düşünerek kendi kendine gururlandı ve koltuklarını kabarttı. Güneşten haberi olmayan buzun kendini bir şey zannetmesi gibi, kendinden habersiz, kendini bilmeyenin durumu da böyledir. Kibir zihinsel körlük yapar. Burada kibrin insanda nasıl realite körlüğü yaptığının güzel bir örneği var. Bu zihinsel körlük çevreyi yanlış algılamaya sebep olur. Böylece kişi kendini özel biri olarak görür. Zihinsel körlük içindeki kişiler kendi hayal dünyalarında fantezilerle yaşarlar. Bu kişiler başkaları benim ne kadar özel ve üstün biri olduğumu fark etmeliler diye çabalarken, kendi kusurlarını görmedikleri için aslında bataklık içinde olduklarını anlayamazlar. Bu yüzden diğer insanların nazarında daha kötü bir duruma düşerler. Kibirli insan, kıymet boyu kısa olduğu için kendini yüksek göstererek, parmakları üzerine kalkarak insanlarla ilişki kurar. Ama kıymet boyu yüksek olan kişiler ilişkilerini eğilerek kurarlar. Kıymet boyları yüksek olduğu için dünya ile alçak gönüllü bir ilişkileri vardır. Kibirliler ise hep kendilerini göstermeye çalışırlar. Aslında kibirli insanlar özgüven eksikliği olan insanlardır. Bu narsistik kişilerin özelliğidir. kendilerini aslında değersiz gördükleri için sürekli olarak kendilerini ispatlamaya çalışır ve överler. İçinde bulundukları halin farkına da varmazlar. Bu nedenle hak etmedikleri şeyleri kendilerine mal ederler. Bu kişilerin çocukluklarına baktığımızda hep eleştirilerek büyütüldüklerini görürüz. Kişisel gelişimleriyle bu özelliklerini telafi edemezlerse, eleştiriyi insanlarla iletişim kurma biçimi haline getirirler. İnsanlar dışarıdan göründüğü gibi olmayabilirler. Mezarlıkta ıslık çalan insanlar vardır. Ne kadar cesur insan dersin. Aslında o korkusunu bastırmak için ıslık çalmaktadır. Kendini o şekilde rahatlatır. Kibirli insanlar da başkalarını eleştirerek kendilerini rahatlatırlar. Bir bakıma kendilerini kandırmanın üstadı olmuşlardır. Kibirli insanların karşılarına gerçekten donanımlı insanlar çıktığında, buzun güneşin karşısında erimesi gibi karizmaları yok olur. Haddini bilmek, kişilik sınırlarını bilmek çok önemlidir. Böylelikle insan toplum içinde küçük duruma düşmez. Bu hikayede de sinek kendini Zümrüt-ü Anka sanıyor ve haddini bilmediği için berbat bir hale düşüyor. Mesnevi'den söz. Böbürlenerek başlar kıran kişiye ne Allah'ın merhameti nasip olur ne halkın. 4. bölüm 1858. Olumsuz düşünce kalıpları. Rahatsızlık verici duygulara katlanamam. Ne pahasına olursa olsun rahatsızlık verici durumlardan kaçınmalıyım. Hikaye. Vaizin duası. Bir vaiz vardı. Bu vaiz minbere çıkar çıkmaz kötülere duaya başlardı. Ya Rabbi, kötülere, fesatçılara, isyancılara, yol kesenlere merhamet et. Hayır sahipleriyle alay edenlerin hepsine, bütün kafir gönüllülere, kiliselerde bulunanlara merhamet et derdi. Bu durumdan rahatsız olan halk bir gün vaizin başına toplandı. Biz böyle bir şey görmedik. Neden kötülere dua edip duruyorsun? Dediler. Vaiz, ben onlardan iyilikler gördüm. Bu yüzden onlara dua etmeyi adet edindim. Onlar bana o kadar kötülükte bulundular, o derece zulmettiler ki, nihayet beni şerden kurtardılar. Hayırlara ulaştırdılar. Ne zaman dünyaya yönelsem, onlardan eziyet gördüm, meşakkatler çektim, dayaklar yedim. Bu yüzden de iyiliklere yöneldim. Onların bu yaptıkları beni yola getirdi. Benim iyiliğime sebep olan onlardır. Onlara dua etmeyeyim de kime edeyim? Diye cevap verdi. Kötü olaylarda gizli geliştirici güçler. Vaizin başına gelen kötülükler onun hayatında kamçı yerine geçmiş, şevkini, motivasyonunu artırmış ve iyiliklere daha çok sarılmasını sağlamış. Ateşin cevherdeki değerli madenleri ayırt etmesi gibi İnsan, başına gelen kötülüklerde verdiği tepkiye göre içindeki iyi insanı ortaya çıkarır. Vaizin teşekkürü, madenin ateşe teşekkür etmesi gibidir. O kötülükleri yaşamasaydı, içindeki iyilikler gizli kalacaktı. İyiliğini ortaya çıkarmasına vesile oldukları için kendisine kötülük yapanlara minnettar kalıyor. Vaiz açısından bu olumlu bir davranış. Ancak halk onun bu yaklaşımını kötülüklerin artmasını istiyormuş gibi algılıyor. Demek ki söylediklerimizin muhataplarımız nezdinde nasıl anlaşıldığı da önemlidir. Vaizi dinleyen insanlar, vaiz bu kötülüklerin artmasını istiyor diye düşündüklerinden onu sorguluyorlar. Çünkü halk vaizin içi aliminden uzak, görüneni, yüzeysel olanı algılıyor. Kötülüklere karşı iki bakış vardır. Biri, herhangi bir şeyin içinde kötülük varsa onu tamamen yok etme anlayışıdır. Burada o kötülüğü düşman kabul etme anlayışı vardır. Muaddiye doğru bir tanedir, onun dışındakilerin hepsi yanlıştır görüşünde olanlar. İçinde kötü olan her şeyi reddeder. İslam alimleri arasındaki yaklaşımda musavvibe, doğrunun birden fazla olabileceği görüşünde olanlar var ki bunlara göre tek doğru yoktur. Hakikatin değişik renkleri vardır. Birincisi iki uçlu siyah-beyaz düşüncedir. İkincisi ise gri renkleri de görür. İki uçlu düşünmek insanların kutuplaşmasının temel nedenidir. Düşünce esnekliği ise insanlar arasında diyaloğu pekiştirir, hoşgörüyü artırır, risk altındaki insanları kurtarmayı kolaylaştırır. Kötülüğe düşme riski olan insanlarda kurtulma ümidi uyandırır. Özellikle çağımızda kurtla kuzunun bir arada yaşadığı bir zamandayız. Renklerin bu kadar karıştığı bir zamanda bir şeyi tamamen karşımıza almak yerine o şeyin iyi ve kötü özelliklerini ayırıp dereceli bir şekilde ele almak gerekir. Onun için vaiz kötülükleri de kaderden gelen bir hikmet olarak görüp Rabbine yaklaşma noktasında kendisini stratejik hedef, fırsat olarak belirlemiş. Kötülüklere bu gözle bakabilenler onlardan ders bile çıkarabilirler. Bu kişilerin ego ideali Allah'a yaklaşmak olduğu için, bu olay ona yaklaşmam için bana ne öğretti diyebilirler. Yaşadığından ders çıkarır ve o kötülük onu güçlendirir. Nietzsche'nin "Beni yıkmayan darbeler beni güçlendirir" sözündeki bu gibi bu darbeler böylesi kişileri güçlendirir ve motivasyonlarını artırır. Nerkez Efendi, Sümbül Efendi'nin talebesidir. Sümbül Efendi talebelerini topluyor ve "Eğer Allah'ın yerinde olsaydınız, dünyayı ve kainatı nasıl yaratırdınız?" diye soruyor. Bir talebesi, "Her şeyi iyi olarak yaratırdım" diyor. Diğeri, "Bütün kötülükleri ortadan kaldırırdım" diyor. Merkez Efendi de, "Ben her şeyi merkezine bırakırdım" diyor. Ondan sonra Sümbül Efendi vekaleti Merkez Efendi'ye veriyor. Çünkü Allah'ın kötü ve çirkin gözüken şeyleri yaratmasının da bir amacı, hedefi, hikmeti var. Daha iyilerin ortaya çıkması içindir. Biz eğer sadece olayları dünyevi açıdan bakarsak, çocukların katledilmesi, savaşlar, insanların açlık çekmesi gibi durumlar, haşa merhametsiz bir Allah var diye düşünmemize sebep olabilir. Oysa her bilenin üzerinde bir bilen vardır ve o her şeyi bir hikmet üzerine yaratmıştır. Hikayede kötülüklerin, şerlerin yaratılmasının bir hikmeti olduğu, dünyanın bir imtihan dünyası olduğu ve imtihanın olması için de muhakkak artılarla birlikte eksilerin de olması gerektiği anlatılmak istenmiş. Sıcakla soğuk, karanlıkla aydınlık gibi. Her yer aydınlık olsa aydınlığın kıymeti bilinmez. Kötülük olmasa iyiliğin değeri bilinmez. Hastalıklar olmasaydı belki iç organlarımızın yerini bile öğrenmeye tenezzül etmezdik. İnsanlığın bir şeyleri keşfedebilmesi için yaratılış yasası olarak kötülüğün tasallutu gerekiyor. Kötü ve kötü şeyler saldırdığı zaman buna paralel gelişmeler meydana gelir. Eğer kötü ve kötülük olmasaydı, insanlık gelişmez, bir noktada kalır, ilerlemezdi. Mesnevi'den söz. Bir yandan korkuya, bir yandan ümide düştün mü, iki kanadın olur. Bir kanatlı kuş, katiyen uçamaz, acizdir. 2. bölüm, 1554. Olumsuz düşünce kalıbı. Çirkinim. Vücudum nefret uyandırıcı. Hikaye. Güzellik bakan gözdedir. Padişahın biri, Mecnun'un aşkından deli divane olup çöllere düştüğü Leyla'yı çok merak eder. Leyla'nın bulunup huzuruna getirilmesini emreder. Leyla'yı bulup getirirler. Padişah Leyla'yı görünce hayretler içinde kalıp sorar. Mecnun'un aşkından deli divane olup Dağlara, çöllere düştüğü Leyla sen misin? Senin öyle fevkalade bir güzelliğin olmadığı gibi, sıradan bir kadından hiçbir farkın yok. Hal böyle iken nasıl olur da Mecnun senin için deli divane olur? Leyla hiç tereddüt etmeden cevap verir. Padişahım sus, çünkü sen Mecnun değilsin. Bendeki güzelliği görebilmen için sende Mecnun'un gözlerinin olması ve bana Mecnun'un gözleriyle bakman gerekir, dedi. Padişah bu haklı sözler karşısında söyleyecek bir söz bulamaz. Susup kalır. Sevginin ön şartı fiziksel güzellik değildir. Güzellik bakan gözdedir, sözünü vurgulayan bir hikaye. Aşk insanda duygusal körlük meydana getiriyor. Kişinin hissettiği yoğun duygular sevdiğinin kusurlarını görmesini engelliyor. Engellediği için de ortalama bir insan için kusur olan bir şey bu kişi için kusur olmuyor. Mecnun açısından konuyu ele aldığımızda onun burada aşk hastalığına tutulduğunu görüyoruz. Bu hastalığa yakalanan kişilerin duygusal körlük içinde olduklarını ve tehlikeyi düşünmediklerini, sevgi nesnelerine tutkulu bir şekilde bağlandıklarını söyleyebiliriz. Pervaneler gibi ateşin içine girip ölecek kadar bağlanırlar. İleri derecede patolojik aşklarda kişi karşı tarafın kendine aşık olmadığını öğrenirse, önce aşık olduğu kişiyi, sonra da kendini öldürmeye kadar gidebilir. Bu gerçek bir hastalıktır. Ama hikayede önemli olan olayın felsefi boyutudur. Birinci boyut aşkın realite körlüğü yapmasıydı. Diğeri de Leyla'nın bunun farkına varmasıdır. Leyla burada kendisini olağanüstü görmüyor. Normal değerlendiriyor. Mecnun'un kendisini gözünde çok büyüttüğünü görüyor. Mecnun'dan kaçmasının hikmeti de burada gizlidir. Leyla Mecnun'a inanmış olsaydı ondan kaçmazdı. Kaçtı çünkü Mecnun'un aşkı sağlıklı bir aşk değil. Bu tarz aşık olanlar aşık oldukları kişiyi kölesi gibi, uzvu gibi görürler. Onu kendilerine mutlak itaat etmek zorunda bırakırlar. İtaat etmediği zaman kesip atarlar. Buna narsistik sevgi deniyor. Bencil bir sevgidir bu. Mecnun'un sevgisi de bencildir. Karşı tarafın özelliklerini abartarak onun gerçek kişiliğini değil, abarttığı kişiliğini seviyor. Abarttığı kişiliğini sevdiği için bu kişiler aşık oldukları kişi için her şeylerini feda ederler. Mesela sevilen kişi, bu burada değil, şurada duracak dese, o zaman bu psikolojideki aşık kişi aşkını tehlikede hissedip aşırı tepki verir. Bu tarz aşklar mesafesiz aşklardır. Bu tip aşıkların içinde de her zaman acı, keder ve hüzün vardır. Aşkta sürdürülebilirlik ve ulaşılabilirlik önemlidir. Sürdürülebilir ve ulaşılabilir olmayan aşkların içinde elem, hüzün ve keder vardır. Aslında hikaye padişahın çirkinlik anlayışını da sorgulayan bir hikayedir. Mecnun'un güzelliğe verdiği anlam ile padişahın verdiği anlam farklı. Buradan da anlamamız gereken şey, güzelliğin göreceli bir kavram olduğudur. Güzellikte tek tip yoktur, çeşitlilik vardır. Bakana göre değişir. Bu nedenle kimse güzelliği tek eline almamalıdır. Bilimsel tanımlamada da güzellik için fiziksel özellikler var ama onunla birlikte kişinin yürümesi, oturması, kalkması, mimik ve jestleri gibi birçok değişkeni de göz önüne alınır. Davranış güzelliği de kişinin iç güzelliğiyle ilgilidir. Bir kadını güzel yapan şey onun fiziksel görünümü değil, sevimliliğidir. Çirkin bir fiziği olan kişi de sevimli olabilir. Bir başkası ise güzel ama soğuk olabilir. Kısa ve ilk izlenimlerde fiziksel görünüm etkili, uzun birlikteliklerde de karakter güzelliği önemlidir. Ömür boyu aşkı düşünenler karakter güzelliğini ön plana alır. İnsanı insan yapan özelliklerin %20'si fiziksel görünümdür. %80'i ruhsallıktır. İlişkilerde fiziksel uyum önemlidir ama birinci planda değildir. Fiziksel olarak antipatik olmadıkça o kişiye çirkin denilmemesi gerekir. Günümüzde modernizm fiziksel görünümü çok fazla yüceltiyor. Görünmeye hizmet eden kozmetik sanayinin büyük bir endüstrisi var artık. Bu endüstri çıkarlarını korumak adına "Çirkinlik yoktur, bakımsızlık vardır" sloganıyla en güzel kadını bile makyaj yapmak zorunda bırakıyor. "Güzelsen yeterlisin, değerlisin, güzel değilsen değerli de değilsin" şeklinde fiziksel görünüşün yüceltildiği bir ahlak anlayışı hakim. Aslında bu bir ahlak anlayışı değil, erkeklik zaafıdır. Erkekte güzelliğe karşı bir tutku, kadında da güzelliği sergileme eğilimi vardır. Bu iki eğilim karşı karşıya geldiğinde bir zaaf alanı oluşur. Bu alanları kontrol edip edememeye göre kişiler güzellik kavramını tanımlarlar ya da değiştirirler. Erkek fıtraten fiziksel görünümünü ön planda tutar ama hayat boyu beraberliği düşünen kanaatkar ve akıllı bir erkek için fiziksel güzellik öncelikler listesinde daha gerilerde yer alır. Karşı tarafın daha çok uyum alanlarını araştırır. Sevginin ön şartı olarak güzelliği görmemek önemlidir. Bir insanın kendisini çirkin görmesi gerçekçi değildir. Kendini çirkin gören kişi kendinden nefret eder. Güzelliğin soyut boyutunu göremez. Bu yaklaşım tarzı insanın özgüvenine zarar verir. Ve kendine "ben çirkinim" dedirtir. Estetik algılama bozukluğu ve beden imaj hastalığı bile ortaya çıkabilir. Mesnevi'den söz: "Kim güzelliği mezada çıkarırsa ona yüzlerce kötü kaza yüz gösterir. Düşmanların kem gözleri, kin ve öfkeleri, hasetleri, kovalardan su boşalır gibi başına boşalır." 1. Bölüm 1835. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 192.